Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz OnePlus cephesinden. Tabii yılın yeni telefonları piyasaya çıkmaya başladıktan sonra OnePlus cephesinde de beklenti artmıştı. Çünkü onların yeni bir amiral gemisi duyurması Snapdragon 835 platformunu kullanan bekleniyordu. Henüz resmi bir duyuru gelmedi. Şu ana kadar yapılmış bir tanıtım yok. Ancak şirketin CEO'su zaman zaman sosyal medya hesaplarından bir takım paylaşımlar, işte geçtiğimiz hafta içerisinde bir takım böyle çizgi figürlerden oluşan bir tanıtım görseli yayınlamıştı. Ama ortaya çıkan sızıntı bazı görseller var ve geçtiğimiz hafta içerisinde teknik özelliklere yönelik de bir takım bilgiler vardı. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğiz. Mesela şimdi OnePlus ilk modeli çok ses getiren ama sonrasındaki modeller işte OnePlus 3 ve 3T haricinde özellikle o ara model pek ses getirmeyen, karşılığını bulamayan bir telefon oldu.
OnePlus 3 de OnePlus 1 yanında konuşulmadı sayılır.
Konuşulmadı, özellikle T versiyonu hem kasa tasarımı hem performansıyla, ki 6 GB RAM'e sahip bir telefon ve Antutu testlerinde bugün hala 160 bin puanlar alabilen iddialı bir telefon. Kendi için konuşulmuştu. Tabii son modellerin konuşulmasının katkılardan birisi de davetiye usulünün sona erdirilerek aslında telefonun daha geniş ölçekte piyasaya çıkartılması oldu. Şimdi sence teknik özellikleri birazdan konuşacağız ama işte Samsung'un yeni telefonu piyasada. HTC 11 piyasaya çıkacak. Xiaomi Mi 6 gibi telefon var. İşte yeni iPhone'da birazdan belki biraz bahsedeceğiz. Böyle bir ortamda fiyat zaten tartışılabilir ama işte Mi 6'da bugün 360 dolar satılan bir telefon. Bu adamlar sence ne yaparsa bu OnePlus yine birinci telefon etkisini yaratmayı başarmış diyebiliriz.
Fiyat erdi bak. Yine fiyatta konuşulurlar. Aynı özellikleri sun. Kasa tasarımları genelde güzel oluyordu. Her ne kadar ikinci telefon kötü olsa da. Bu telefonda da yine iyi bir tasarımla ortaya çık. Avantajlı da fiyat sunarsan yine konuşulursun. Yani zaten Çinlilerin son dönemde konuşuldukları şey fiyat oldu. Yani Xiaomi'de eğer çok yüksek bir fiyattan çıksaydı Mi 6'yı konuşmazdık.
Evet. Genelde fiyat beklentisi Çinli üreticilerde genelde fiyat performans faydası yüksek oluyor. Şimdi henüz tabii OnePlus 5 ile ilgili fiyatlandırma detaylarının hakim değiliz. Fiyat tam olarak ne olacak, hangi özelliklere sahip olacak? Çünkü özellikle o tarafta 835'in 8 GB RAM gibi bazı şeyler var. Bunların hepsi tabii ki hoşumuza giden ama bir taraftan da maliyet baskısını arttıran unsurlar. Şimdi istersen ortaya çıkan görüntüleri zaten şu anda ekranda da görüyorlardı. Biz teknik özellik kısmında bazı sürpriz detaylar var. Onlardan bahsedeyim. Birincisi mesela 3600 mAh kapasiteli pile sahip olacağı. Bugünün rakip modellerine bakıldığı zaman 3600 mAh pil kapasitesi olarak, tabii bunu nasıl kullandığını henüz bilmiyoruz ama bence baya baya iddialı görünüyor.
İddialı olacak tabii. Zaman. Bir test edip görmek lazım yine de. Ama OnePlus konusunda artık konuşurken çok heyecanlanmıyorum. Eskiden gelme potansiyeli olan bir telefon olduğu için çok fazla heyecanlanıyorum. Daha fazla insan elinde görüyorduk. Şimdi Mi 6'yı konuşmak bana daha fazla heyecan veriyor. Zaten ortada olan bir telefon. Fiyat değeri belli. Ne yapabildiği belli. Hani bilmiyorum bu modelde ne kadar büyük bir başarı ulaşırlar artık. Bu kadar şişirme donanımsal özelliklerle nereye gelirler göreceğiz.
Şimdi mesela dikkat çeken bir başka özellik çift kamerayla gelecek olması. Kamera konfigürasyonu olarak henüz net bir şey yok ama yine 12 megapiksel iki tane kameranın olması kuvvetli muhtemel görünüyor. Belki Mi 6'nın kamera paketine yakın bir paketle de hem donanım hem de deneyim olarak karşı karşıya kalabiliriz. Çift kamera burada tabii algıyı ve etki arttıran unsurlardan bir tanesi. Evet. Çünkü mesela Mi 6'da da ortaya çıkan aslında deneyimlerden gördüğümüz kadarıyla bildiğin hani iPhone gibi portrait modunu kullandırabilen, arkayı ciddi şekilde bokeh dediğimiz bulanıklaştırma efektini gayet başarılı ve sağlıklı bir şekilde uygulayabilen bir kamerası. Bu telefonun kamerasında muhtemelen o konularda geri kalmayacaktır diye düşünüyorum. Snapdragon 835 zaten performansını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz.
Evet.
Tabii telefonun nasıl uygulandığı önemli. Mesela Xperia XZ Premium ile ilgili bazı test skorları ortaya çıktı. Biraz beklentinin altında gibi görünüyor skorlar. Eğer üzerine bindirdikleri arayüz çok fazla zorlayıcı ve performansı bir şekilde etkileyebilen bir yapıda değilse zaten bayağı bayağı iyi performansı olur.
Şimdi firmanın kernel'ı nasıl düzenlediğini bilmiyoruz tabii. Mesela şimdi Sony orada biraz daha temkinli gidip işlemcinin çok yüksek saat hızında kalmasını engelleyici bazı önlemler alamış olabilir. Isınmasının önüne geçer.
Böylece
telefon daha hızlı ısınan bir telefon haline alabilir. Çünkü Samsung'un özellikle S8 serisinde Exynos'la beraber yan yana koyup yapılan testlerde Exynos serisi işlemcili modellerin daha hızlı, daha seri çalıştığı görülüyor. Tamamen optimizasyona bakıyor bu olay. Yani arayüz çok ağır çalışmayabilir. Firmanın orada bir kararı var. Her şey sonuna kadar çalışsın mı çalışmasın mı? Ekstra olarak Çinlilerin testlerde hile yaptığını da biliyoruz. Yani şöyle hile yapıyorlar. Özellikle test programını algıladığı zaman her şeyi kapatıp sadece test programına yükleniyor. İşlemcinin orada limitlerini kaldırıyor, ısı limitini kaldırıyor ki uzun süre olabildiğince yüksek hızlarda çalışsın. Hani ısınsın telefon diyor test boyunca. Neden olsa test bitecek.
Aynen,
diyor yani.
Yüksek skor alsın.
Evet.
Orada mesela S8 Plus'ın mesela ısınma konusunda mesela...
S8 Plus ısınma konusunda iyi bir telefon. Zaten gelecek haftada çok detaylı bir sohbetini seninle birlikte yapacağız. Sohbet diyorum çünkü artık incelemesi her yerde çıkmıştı yurt dışında. Bir inceleme yerine ben sana uzun uzun deneyimlerimi anlatacağım. Hı-hı. Yani S8 üstünde çok konuşulacak. Benim beğenmediğim bir telefon oldu. Belki de çok kızacaklar bana ama hı-hı, neden beğenmediğimizi zaten senden uzun uzun konuşacağım.
Tamam, onu zaten ayrıca kendi içerisinde evet, değerlendiriyor oluruz. Bunun dışında az önce ifade ettiğim gibi 6 GB hatta 8 GB belli kapasitesinde olacak. Depolama tarafında 256 GB'ın sunulacağı söyleniyor. Bunlar hani teknoloji dünyasını çok yakından takip etmeyen dostlar varsa şu an ekran karşısında uygulanabilecek donanımlar. Çünkü 8 GB ile bugün Asus'un Zenfone Ari adını verdiği o artırılmış gerçeklik konseptinin ön plana çıktığı telefonda var. 256 GB da zaten bugün iPhone'dan diğer markalara kadar pek çok firma evet, tarafından arazide kullanılıyor. Çift kamera Snapdragon 835 ve 3600 mAh ile beraber bu telefon eğer fiyatı da şöyle hani 350-400 dolar bandına bir yerde oturabilirse ses getirdiği gibi görünüyor. 400 dolarları özellikle vurguluyorum çünkü 8 GB ya da 6 GB RAM ve 256 GB depolamayla gelirse zaten Mi 6'nın biraz daha ötesine evet, geçmiş oluyor. İster isteniz orada da maliyetin aynı olmasını beklemek biraz firmaya karşı haksızlık olur sanki. Sıradaki haberimiz Apple cephesinden. Apple hem finansal değerlendirme sonuçlarını açıkladı hem de bu açıklamalardan yola çıkarak yine iPhone'larla ilgili bazı beklentiler vardı. Bunlardan bahsedeceğiz ama önce rakamlardan bahsedeyim Mesut. 50.8 milyon iPhone satışı yapılmış. Beklenti burada 52 milyon civarındaydı. Çok ciddi bir kayıp olduğunu söyleyemeyiz ama geçmiş yıllardaki performansa bakıldığı zaman satışların en azından şöyle söyleyeyim, satışlarda bir artış olmadığı anlaşılmış durumda. Finansal değerlendirmenin açıklandığı gün Tim Cook'un bir açıklaması vardı. Yeni çıkaracağımız iPhone'larla ilgili o kadar çok o kadar çok haber çıkıyor, o kadar çok konuşuluyor ki insanlar şu anda yeni bir iPhone satın alma istek ve hareketlerini durdurmuş durumdalar diyor.
Yani böyle 52 milyon satış beklentisi varken adamlar neredeyse 51 milyon satış yapmışlar. Ve iPhone 8 bizi durdur diyor. Durdurmasaymış ne yapacaklarmış herhalde. Yani buna bile üzülmüşler yani.
Ve yani bakıldığı zaman da Mesut 50-52-53 milyar dolar civarında bir gelirleri var. Yani. Tabii Apple tarafında sıkıntı şu. Yani gözlemleyebildiğim kadarıyla ve takip edebildiğim kadarıyla şu anda biliyorsun işte 250 milyar dolar, 260 milyar dolara yakın bir nakit para kasalarında kullanıma hazır bir şekilde bekliyor. Bazı rivayetler var. Yıllar öncesinde işte Tesla'yı satın alabileceği konuşuluyordu. Onun dışında yine bazı başka firmalar gündeme gelmiş ama şu sıralar özellikle Disney'i alacağı çok konuşuluyor mesela. Çünkü TV tarafında content üretici, içerik evet, üretici olmak istediği ki Disney'e bakıldığında elinde de işte yanlış hatırlamıyorsam Lucas onlar da, Marvel galiba onlar da, tam emin değilim o Marvel tarafından.
Marvel tarafını
Star Wars yani, serisi zaten var. Disneyland vesaire işte Mickey Mouse gibi karakterler var. Bunlar yine Apple'ın da mesela Mickey Mouse'u sevdiğini biliyoruz Watch'tan yola çıkarak.
Pixar'la Mixar'la da çok uzun zamanda çalışmaları sürüyor.
O taraftaki çizgi animasyonun hepsi gişe rekoru kıran evet, milyar dolar para getirisi olan şeyler. Ama tabii bir diğer beklenti de şu. iPhone, sonrasında iPad, hani Apple Watch'lar vesaire geldi ama bir iPhone ve özellikle iPhone için burada altını çizmek gerekiyor. O etkide finansal katkı sağlayacak ve gelir kazandırabilecek bir başka cihaz koyamadılar mesela ürün gamına. Yatırımcının şu an öyle bir beklentisi var. Yeni yani, bir ürünle tüm olayı biraz daha hızlandıralım.
Son çıkan raporlara baktığımızda giyilebilir de saatle liderler, en tepedeler. Her ne kadar saatin hani şusu olsaydı, busu olsaydı desek de iPhone satışları bu dereceye yüksek gittiği sürece adamlar yanlarına ne aksesuar çıkarsalar o aksesuar kategorisinde lider olmayı başarıyorlar. Ama bir gerçek var. Şimdi Apple gibi firmalar genelde beklentinin üstüne satış yaptıkları zaman kendilerini başarılı evet, sayıyorlar. Yani beklentilerin tamamen tutması da değil. Beklentinin üstüne çıkmayı başarılı sayıyor
yatırımcılar. Bu tür şirketler özellikle bu büyüklüğe geldikten sonra kardan zarar edince de endişeleniyorlar.
Evet, öyle endişeleniyorlar. Şimdi tabii ki iPhone 8 beklentisi bizim beklenen satışlardan aşağıda kalmamızı sağladı diye burada böyle bir yorum yapmış olabilirler. iPhone 8 ile beraber de zaten hani beklenti şu radikal tasarım değişikliğine gidecektir. Bu yüzden de insanlar tedirgin. Hani yeni bir telefon satın aldığında bu arabaya da benziyor. Kasası değiştiyse eğer biraz moralim bozuluyor ama aynı kasada devam ederse telefon yeni bir işlemciyle çoğu kişi aldırış etmiyor.
Yeni bir araba demişken geçen onunla ilgili bir istatistik vardı onu okudum. Eskiden insanlar ortalama 4 tane test sürüşü yaptıktan sonra arabaya karar veriyorlar. Şimdi bir tane test sürücüyle muhtemelen bu artık içeriklerin hızlı yaygınlaşması,
evet, büyük ihtimalle
internet inceleme bulabilme gibi faktörlerin de bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Hazır yeni iPhone'a değinmişken işte JP Morgan diye bir yatırım bankası finansal şirket var. Dünya çapında pek çok ülkede varlığı olan ve ciddi şekilde analizler yapan bir şirket ki şirketin kendisini araştırdım. Çok ilginç bir detay var Mesut. 1890'dan beri bizim ülkemizde de ticari faaliyetleri olan bir şirket.
Enteresanmış gerçekten.
Bu şekilde işte hükümetlerle, Türkiye işte ülkenin kendi özel şirketleriyle işte finansal yatırımlar, uzmanlıklar vesaire alanında servisleri olan bir şirket. Buradan bir yatırımcının, bir analistin, yatırım analistinin değerlendirmesi var. Diyor ki muhtemelen diyor, tabii kesin olduğunu söyleyemez hiçbir zaman ama Haziran ayında gerçekleştirecek WWDC, yani Apple'ın küresel geliştiriciler konferansında Apple tarafı en azından bir ön gösterim yapacak diyor iPhone 8 ile ilgili olarak. Çünkü şu anki finansal gösterge bizi şu anki mevcut iPhone modellerinin satışın artmayacağını gösteriyor. Bir de önümüz yaz dönemi diyor.
Ama şimdi eğer gösterirse satışlar daha fazla tarzında düşmez mi?
İşte şu Apple'ın beklentisini de bilmiyoruz. Şu an zaten yaz döneminde muhtemelen düşüş beklentisi vardır diye düşünüyorum. En azından rakiplere gitmemesini engelleyebilirsin. Şu anki
mevcut tabloda
şimdi Samsung S8 Plus'ı çıkardı. İşte Haziran ayında Sony gelecek, HTC gelecek. Ağustos'ta şimdi Note beklentisi var. En azından algı yönetimi belki orada yapabilirsin diye düşünmüş olabilir. Tabii ki bu kesin bilgi değil. Haberi yazanda ben de sağ olsun bazı arkadaşlar eleştirmişler işte bu iPhone şu zaman çıkacak, bu zaman çıkacak tarzında ama şu finansal tablo bu iddiayı güçlendiren bir argüman. Sonucunda çünkü Apple'da her zaman iPhone hep bir büyüme görüyordun. Evet, iPad tabletin uzun süre kullanması
ama
gibi
vesaire. Şimdi hep büyüme görülüyordu da geçmiş dönemdeki satış grafikleri de incelenirse eğer, özellikle Eylül'e yaklaşıldıkça satış grafiği yatayda bir grafik çizmeye başlıyor, sonra düşüşe geçiyordu.
Bu doğru ama burada ayrıca bir faktör var, o da şu: Çin'deki satışları azalmış. Şimdi Çin son birkaç yıl özellikle Plus modelleri için dinam etkisi yapan pazardı.
Ama son birkaç çeyrektir Çin'deki satışlarıyla ilgili bazı şüpheler ve endişeler var.
115 çünkü çok büyük rakam.
Çinli telefon üreticileri orada çok büyük ataktalar Erdi. Bak, $350 telefonu görüyorsun ortada.
Doğru,
ve iPhone Çin'de pahalı bir telefon.
Pahalı olduğu için zaten insanlar onu almak için açıldı. Şimdi pahalı telefonu
satışları işte eskisi kadar hani pompalanmış gitmiyor.
İşte bu çeyrekte bayağı düşmüş. Yani benim okuduğum rakamlar %14-15 civarında Çin'deki düşüşten bahsediyor ki Çin'deki %15 Türkiye'deki %15'e denk gelmiyor yani pazarın büyüklüğü itibariyle. Dolayısıyla tüm bu süreci yönetebilmek anlamında belki de
böyle bir gösterim yapabilirler.
Hani Apple'ın geçmişine bakıldığı zaman zaten iPhone 4 serisine kadar yeni telefonlar o etkinlikte, yani WWDC'ye tanıtılıyordu. Daha sonrasında işte Eylül ayına doğru kaydırdılar. Yanlış hatırlamıyorsam bir Temmuz arada girdi. Ha bir de şey var. iPhone SE var mesela Mart ayında tanıtılan ama bunun için tüm modeller zaten.
Belki de artık rakiplerinin de buna karşı tavır alıp işte Ağustos'ta ya da daha öncesinde telefon duyurmalarına tepki olarak geri çekebilirler, belli olmaz.
Olabilir, belki şimdi Haziran ayında tanıtıp Temmuz'da piyasaya da çıkabilir. Şimdi evet, durumu da bilmiyoruz ama böyle bir beklenti içerisine girilmiş durumda. iPhone 8 ile ilgili de Mesut'un dediği gibi tasarımsal değişiklik beklentisi var.
Ama nasıl olur belli değil. Bir sürü şey var orada da, dedikodu
şimdi
var.
Şimdi çok fazla rivayet var. Arka tarafta çift kameranın dikey yerleştirileceği söyleniyor. Ön taraftaki, öndeki kameranın 3 boyutlu çekim kabiliyetine sahip olduğu konuşuluyor. Fiziksel home butonunun artık ekran üzerine alınacağı söyleniyor vesaire. Yine parmak izi tarama gibi işte bir takım farklı fonksiyonların da ekranın altında gizleneceği tarzında bir takım şeyler
bir
var.
İddia
var. Ama kesin olan şu, bir radikal değişim olacak. Son bir rivayet daha var. Belki ondan da bahsetmekte fayda var. Haziran ayında belki diyorlar iPhone 7S ve 7S Plus tanıtılıp belki piyasaya çıkabilir ama o radikal değişim beklenince OLED ekranlı iPhone için, çünkü üretim tarafında da bazı sıkıntılar yaşandı ve tedarik sorunlarının olduğu söyleniyor. Onun belki yıl sonu ya da 2018 başına kalabileceği de konuşulmuyor değil. Bundan da bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum diyerek Nissan tarafına geçelim. Şimdi tabii otomobil üreticilerin bir hassasiyeti var. Nedir bu? Zaman zaman da sosyal sorumluluk kapsamında reklamlar da yapıyorlar işte. Araç kullanırken telefonla uğraşmayın.
Evet, bırak telefonu.
Hatta
diyor.
Hatta istatistik daha var. Hands free konuşmanız bile anlam ifade etmiyor diyor. Hands free de bile risk faktörü ciddi şekilde artıyor diyor. Araç kullanırken diyor, yola konsantre olun, başka hiçbir şeyle uğraşmayın.
Yanındakiyle konuşurken pek konsantrasyonu dağılmıyor mu? Yanındakini de kapatalım mı?
Yazık, şimdi zaten toplu taşıma araçlarına bakarsan şoförü rahatsız etmeyin. Tamam, etrafında siz gürültü evet yapmayın diyor teknik olarak bakıldığı zaman ama en nihayetinde direksiyon başındakinin mümkün mertebe yola konsantre olması daha güvenli bir sürüşün önünü açar diye düşünüyorum. Tabii bununla ilgili farklı işlemlerin farklı çalışmaları var. Şu anda Nissan'ın yaptığı bir deneysel çalışma var. Şu an test aşamasında, gelip gelmeyeceği belli olmayan bir konu bu. O dirsek dayama kısmı var ya iki koltuğun arasına gelen. Gerçi her arabada da yok. Olan arabaların belki sahipleri de varsa anlamışlardır ne demek istediğimi. Orayı tamamen sinyal kırıcı olarak dizayn etmişler. Telefonun içine koyduğun anda Wi-Fi, Bluetooth ve GSM sinyallerini izole ediyor ve telefon hiçbir şekilde şebekeye bağlanmıyor. Dolayısıyla biri beni arıyor mu aramıyor mu tarzında endişe yaşamıyorsun.
Yani hiç kimsenin şu devirde kullanmak isteyici bir teknoloji olduğunu düşünmüyorum.
Ya zorunlu değil. Yani hani sonra oraya koyarsan telefonu
olur. Bıraktım handsfree'yi kullanmaya erdi. İnsanlar handsfree olmayan araçlarını tek elleri, direksiyonu tek elleri telefonda kullanıyorlar ki genelde trafikte bakın eğer bir adam sarhoş gibi kullanıyorsa elinde telefon oluyor genelde. Ve bence hani bütün otomobillerde artık handsfree kit standart olmalı. Belli bir yerden sonra yani böyle
çünkü
bir
her arabada yok.
Şart getirilmesi lazım. Yok, çok pahalı modellerde bile bazı sınırlamalar olabiliyor.
Evet.
Ya bence handsfree standart olmalı günümüz koşullarına. Mesela geçen bir zorunluluk getirildi biliyorsun. Lastik basınç ölçer artık Türkiye'de satılan tüm arabalarda standart
lüksü,
oldu.
Opsiyoneldi daha önce.
Evet, şimdi servis standart olarak sunulması gerekiyor.
Senin arabada var mı bu arada?
Var. Ama yani asıl önemli olan bence handsfree.
Ya lastik isim tabii önemli. Yani arabanın yolla temas ettiği aslında ana taşıyıcılar lastikler. Ama tabii bu bunun olmayacağı anlamına gelmiyor. Sonuçta handsfree'de dediğin gibi en azından iletişimi sürdürmek ister. Sonuçta telefona konuşma hayatımızın parçası.
Evet.
İşini yürütmek, ticaretini yapmak ya da ailenden haber almak için bunlar mutlaka olması gereken şeyler. Daha güvenli, belki şunu da sormak lazım. Doğru soru bu olmayabilir ama sorulması gereken sorulardan birisi bu olabilir. Yolda giderken, araç kullanırken daha güvenli telefon görüşmesini nasıl yapabiliriz?
Ya ben şunu söyleyeyim. Özellikle dijital asistanlar burada çok büyük önem taşıyor. Ve ne yazık ki sadece ülkemizde Siri'yi kullanabiliyoruz. Siri benim araç içinde işimi çok kolaylaştırıyor. Hı-hı. Sadece aramak istediğim kişiyi söylüyorum. Eşime mesaj atacağım zaman onu söylüyorum. Yol durumunu merak ettiğim zaman konuşarak her işimi halledebiliyorum. Umarım tüm dijital asistanlar...
Samsung biliyorsun geçen hafta konuştuk. O da yine bir trafik modu getirdi özellikle evet, araç kullananlar için.
Umarım tüm dijital asistanlar Türkçe'yi anlarlar da en azından Türkiye'de bunlardan yararlanabiliriz. Bence en büyük kolaylık dijital asistanlar o tarafta.
Kesinlikle haklısın. Bu tür özellikler dediğin gibi belki de standart olmalı. Bir yasal evet, düzenlemeyle zorunluluk haline getirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten bazı şeyler var. Lüks olarak hayatımıza giren ama sonra kademeli olarak ihtiyaç. Mesela senin arabanın eskisini ben kullanıyorum. Benim arabada 2008 model bir araç. Basınç sensörü vardı mesela. O dönem için şeydi.
Lüks sayılır değil mi?
Olmayan bir özellik. Dolayısıyla şimdi böyle bir zorunluluğun gelmiş olması da gerçekten güzel. Zaten lastikle ilgili de biliyorsun ticari araçlara falan ayrıca da
evet,
işte kış lastiği vesaire tarzında daha önce yasal zorunluluklar getirilmişti. Mobilitenin daha önceki bölümlerinde konuşmuştuk ya bu kavga muhtemelen büyür demiştik. Şu an Apple ve Qualcomm arasında çok ciddi sıkıntılar var. Zaten davalık olmuş durumda, birbirlerini dava etmiş durumdalar. Apple telefonu biliyorsun özellikle Qualcomm'un yüksek lisans bedellerinden dolayı ben arkasına para ödemeyeceğim diyerek ters çıktığını da biliyoruz. Apple'ın şu anki isteği bu lisans bedelleri konusunda yeni yasal düzenlemelerin olması. Çünkü eskiye varan ve aslında şu an tüm dünyayı ve cihaz üreticilerini ilgilendiren belki anonim olabilecek bazı şeylerin firmaların tek elinde olup lisans bedeli olarak direkt ödemesini evet, istiyor Apple tarafı. Ama Qualcomm tarafı da bunu ben geliştirdim diyor. Bunun öncüsü benim diyor.
Apple kendi bulduysa onlar benim tek elimde olsun. Başkası bulduysa onları ben kullanırım ama lisans parası ödemeyeyim derdinde
anladığım kadarıyla. Şu an ödemiyor. Şu an Qualcomm'un ciddi sıkıntı içerisindeler. Qualcomm'da tabii karşılık da var. Hatta Qualcomm Türkiye'de bile Apple'la ilgili sorunlarını anlatan bir basın bültenini basına servis ettiğini evet, biliyoruz arkadaşlar. Şu an Qualcomm'un son aksiyonu ITC denilen International Trade Commission denen bir uluslararası ticari komisyon kurum var Amerika'da. Bu tüm davalık süreçlerde etkilenen işte Apple'la Samsung, Samsung'la Nvidia arasında vesaire tarzında.
İkisi de Amerikan şirketi şimdi.
İşte uzak doğrular da var. Samsung'da evet, dahil olduğu şeyler var. Başka firmalar da zaman zaman devreye girebiliyor. AMD Intel arasında çok eskilerde ciddi ITC seviyesinde kavgalar görmüştük. Qualcomm diyor ki ITC diyor bu adam benim teknolojilerimi kullanıyor ama ödemesini yapmıyor. Bedellerini ödemiyor. Bunu ihracat yasağı getir. Bu adam telefon satamaz.
Çok önemli bir olay bu. Eğer bir şekilde getirilirse ki getirilmez anlaşırlar. Yani oradan çıkacak karara göre firmalar hemen oturup anlaşıyorlar zaten eğer sıkıntılı bir karar çıkacaksa. Ödemeyi yapar Apple. Ama ben şunu savunuyorum. Yani eğer bir patent varsa, bir patent oyunu varsa ki şu anda bütün firmaların deli gibi oynadığı bir patent oyunu var. Amerika'da özellikle. Amerikalı firmaların ele geçirdiği bir patent piyasası var. Birbirlerine ödeyecekler. Yani sen eğer parmak kaydırmayla ekran açmanın patentini aldıysan ve firmaları zamanında zora sokup Amerika'da bunu kullanamazsın dediysen adamın da 4G ve benzeri teknolojilerdeki bütün patentlerinin parasını ödemek zorundasın.
Öyle bir de şöyle bir şey var mesela ITC ile ilgili olarak o konuda Amerika'da son kararı başkan verebiliyormuş mesela. Zamanında Apple'a öyle bir ITC şey getirmiş, yasal sorumluluk getirmiş, sen ihracat yapamayacaksın tarzında. Ama dönemin başkanı Obama sonucunda Apple dediğinde Amerikan ekonomisine ciddi katkıları olan bir şey. Yani baktığınızda 250 milyar dolar cash parası var. Gerçi Apple'da da
hepsi
şey var.
Amerika'da
hepsi Amerika'da değil. Çoğu büyük bir kısmı hatta Amerika'daki en büyük 20 teknoloji şirketinin 2,5 trilyon doları mı ne? Amerika dışındaki bankalarda orada biliyorsun Tim Cook'un Amerika'ya karşı atarlanma durumu var. İşte
çok vergi alıyorsun.
Sanayi devriminden kalma diyor, ticari düzenlemelerle diyor. Benim Afrika'dan kazandığım paranın vergisini Amerika'da ödeyemem diyor ben. Vesaire tarzında o ayrı bir konu ama o dönem Obama kabul etmemiş onu ve Apple'a ihracat yasağı gelmemişti. Şimdiki süreç nasıl olur bunu bekleyip göreceğiz. Qualcomm tarafında bir gelişme var. Zaten geçen hafta da çok konuşulmuştu bu. Mayıs ayının 9'unda özellikle Snapdragon 660'ın lanse edileceği konuşuluyor.
660 o tarafta çok önemli bir çipset olacak.
630 ve 635'ine duyurulacağı söyleniyor. Açıkçası orta seviyeye değer kazandırabilecek evet, işlemciler bunlar.
660 özellikle orta seviyedeki bir 652 olmaz umarım. Çünkü gelişmiş kabiliyetlerine rağmen 652 falan hiçbir telefonda görmedik. En azından elle tutulu telefonlarda görmedik. Öyle fiyatlardan çıktılar ki kimse yanaşmadı yanlarına. Hı hı. 660 orada bir umut. Çünkü 660 aslında 820'nin, 821'in mirasını orta sınıf telefonlara devam ettirecek bir model. Hı hı. Özellik olarak. Ve orta sınıfın şahlanmasını sağlayabilir. Çünkü biz ne diyoruz? Aslında 820 şu anda hala daha tepe model birçok telefon için yeterli. Daha hızlısına gerek var mı? Tabii ki her zaman daha yüksek hızlar, daha düşük enerji tüketimlere işimize yarayan şeyler ama yani Zaten eninde sonunda Twitter'a giriyoruz, Facebook'a giriyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Hı hı. Bu yüzden 660 gibi 820 mirasını devralmış bir telefon orta sınıfa gelirse eğer ve özellikle Türkiye için konuşuyorum, 1500 bandını geçmeyen şu süper orta seviye dediğimiz telefonlara tanışırsak süper olur artık.
Evet, gerçekten önemli bir konu çünkü özellikle 660'ın belki grafik performansı olarak üst seviyede çok vaatkar gibi görünmüyor ama işlem sonucu Cortex A73 çekirdeğini kullanan bir dört çekirdek yapısı var. O yüksek performans konusunda açıkçası kullanıcıları mağdur etmez diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii 630 ve 635 de muhtemelen artık yavaş yavaş bu 610 serisinin 615'lerin yerini alma durumu söz konusu olabilir diye tahmin ediyorum. O açıdan bakıldığı zaman önemli konulardan bir tanesiydi. Bu arada tabii bir başka haber de iPhone 7'lerle ilgili. Özellikle Amerikalılar için Türkiye'de, eğer Türkiye'de bulunuyorsanız iPhone 7'yi Türkiye'den almayın diye bir uyarı var. Bu da yine kur farkı ve maliyetlerden dolayı.
Çünkü daha yüksek paraya geliyor diye.
Daha yüksek paraya geliyor diye. Bilmiyorum, ne diyorsun bu konu hakkında?
Ya zaten şöyle bir şey var. Vergilendirilmemiş hala iPhone'un dolar olarak yine Amerika'dan yüksek paraya geliyor bize. Hı-hı. Enteresan bir şekilde. Yani biz şu anda dünyanın en pahalı iPhone'unu satın alan ülkeyiz. Bu konuda bir düzenleme yapılması şart. Mesela Hindistan bazında bir özel fiyatlandırmaya gidilebileceği, orada üretim yapılabileceği konuşuluyor. Keşke şu üstümüzde bir sürü de sıkıntı var. Sınırımızda biliyorsun bir sürü terör, evet, grubu şu anda kol geziyor. Terör gruplarının ötesinde o terör gruplarını müttefiğimiz diyen ülkelerin desteklediğini falan görüyoruz. Böyle saçma sapan şu anda politik buhranlar yaşıyoruz. Aşılması zor konular. Şunları bir açsak da şu ülkenin şöyle bir ferahladığını görsek de bu firmaları da ülkemize davet edip ya buyurun artık burası sizin diyebilsek. Kaldı ki kota konusunda TürkNet'le işte röportajımızda bile hala daha bazı düzenlemelerin, bazı kanunsal yapıların değiştirilmesi gereken bazı kanunların yurt dışındaki büyük operatörlerin, büyük yatırımcıların, altyapı firmalarının Türkiye'den kaçmasına neden olduğunu, uzaklaştığına şahit olduk. Hani en azından böyle söylenenler var operatör tarafında. Artık bazı şeylerin değişmesi lazım. Bu da benim üzüldüğüm noktalardan bir tanesi. Yani tamam, vergi olsun, ülkemiz kazansın, daha az kullanım ama şu üretim de ülkede olsun ya. Yani bizim Türk işçimiz birleştirsin iPhone'u. Ben yine birleştirsin diyorum. Sıkıntı değil ama Türk işçisinin de cebine bir para girsin bu konuda.
Bu arada şeyi söylemekte fayda var. Bu analizi yorumlamayı yapan Deutsche Bank yapmış bunu. Bir son detaylı bir analiz de var zaten bakıldığı zaman. Tabii ki her ülkenin kendi fiyat politikaları, evet, var. Türkiye'deki şu an fiyat politikası bu Apple'a özel bir politika değil. Onu söyleyelim. Farklı fiyat segmentlerindeki cihazlar için farklı düzenlemeler söz konusu. Burada Hindistan örneği önemli. Keza bakıldığında Malezya, Endonezya tarafında da benzer düzenlemeler söz konusu. Hindistan'da fabrika yatırımı var firmada, evet, yavaş yavaş. Malezya tarafında işte fabrika olması da bile ARGE merkezi açıyor. Ama ARGE merkezine kastımız şu. ARGE merkezi sözde ARGE merkezi olmamalı.
Değil, evet.
Yani ya Malezya'da Endonezya. Şu an hafızam beni tam o konu doğru adresi yönlendirmiyor ama şöyle bir şey var. Diyor ki telefonun diyor %30'u diyor en azından ülkende geliştirmiş olmalı. Burada şey zorunluluğu getirmiyor. Ekranı, çipi vesaire değil. İçindeki yazılımla ilgili de çalışmalar
yapıyor. Çok önemli mesela.
Benim de gönlümden geçen bu. Türkiye'de eğer yılda 10 milyon telefon satılıyorsa ve Türkiye'deki telefon satış fiyatlarının, telefon satışlarındaki ortalama fiyatlar yüksekse ve firmalar gerçekten iyi paralar kazanıyorsa Türkiye'de elini taşın altına koyacak ve sonucunda fabrika kurulması gerekiyor. Fabrikasını kursun, evet, bu ülkeye yatırım yapsın.
Ama tabii bizim bu ülkenin de onlara bazı altyapı şeyleri sağlamış. Yani. Hindistan çünkü aslında Hindistan'a insanlar sadece pazarı büyük diye gitmediler. Hindistan ülke olarak bir politika başlattı. Ve dedi ki Hindistan'da üret diye bir kampanya, evet, bu. Ve orada ürettiğiniz her şeyde inanılmaz teşvikler alıyorsunuz. Ve Hindistan'da bu davetin karşılık bulduğunu gördük. Qualcomm'undan işte Xiaomi'sine, Apple'ına kadar buna bir cevap verdiler.
En son çipi zaten Hindistan'a geliştirdi. Evet. Sonucunda Hindistan yanlış hatırlamıyorsam son dönemde doğrudan dış yatırımın en fazla yapıldığı ülke durumuna gelmiş durumda politikalardan sonra. Ve 2020 için hedefleri de ülkedeki elektronik cihazların tamamının ülkede üretileceği yönünde işte bir vizyonları var. Dediğinde haklısın, sonucunda firmaya gel derken de bizim firmanın gelmesini sağlayacak bazı hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Ama bizim ülkemiz coğrafya olarak iyi bir noktada. Bir taraf Avrupa, tabii bir taraf ki Türkiye Cumhuriyetleri, işte Orta Doğu Afrika bölgesi de var. Bakıldığı zaman Türkiye'deki yabancı menşeli pek çok şirketin ofisi aslında bölge ofisi gibi çalışıyor. İşte bölgesel bazı ülkede yönettiklerini de biliyoruz. Bunların hepsinin değerlendirilmesi
çünkü
lazım.
Çünkü yani şunu düşünmemiz lazım. Bu adamlar ticaret erbabı ve adama sen para ver bana diyorsun. Aslında hani yatırım yap diyorsun. Yatırım yaparken o da senden bazı şartların yerine getirilmesini, bazı güvenceler bekliyor. Bunu hor görmemek lazım. Eğer hor görürseniz zaten bir türlü anlaşamazsınız ama masaya oturup uzlaşmakta her zaman yarar vardır.
Evet, umarız.
Tabii iki tarafında kazanç çıkacağı
şey. Tabii öyle, özellikle bu tür şirketlerin bakıldığı zaman Türkiye'ye yatırım yapıyor olması, özellikle yabancı şirketlerin o aslında Türkiye'de değil. Başka bir ülkenin şirketinin başka bir ülkeye yatırım yapması, yatırım yapılan ülke için büyük bir kazanç oluyor. Hele ki teknoloji olduğu zaman bilgi birikiminden de istifade edebilme potansiyeli ortaya çıktığı için çok daha güzel şeyler olabiliyor. Umarız bizim ülkemiz açısından da Yani Apple'ın Türkiye'ye gelip yatırım yaptığını görmek kimi mutlu etmez ki?
Tabii ki herkesi mutlu eder gerçekten.
Evet arkadaşlar, bu yorumlarla birlikte mobilitede bu haftanın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir programla görüşene kadar esenlikle kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sunar.